أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن
الرحيم. سؤال: غير مسلمlerle nasıl müsavi olacağız?
Meşrutiyet gelince biliyoruz hukukta zaten şer'anda hukukta müsavat esastır. Üstad Hazretleri müsavatın ancak hukukta olduğunu ifade ediyor. Hukukta, fazilette müsavat olmaz. Yetki ve selahiyetler verirken müsavata bakılmaz. Ya nasılsa Müslümandır. Bu da benim kardeşimdir. Bu da akrabamdır. Bu müsavatlıkla tayinler yapılmaz, vazifeler tevdi edilmez. Müsavat sadece hukuktadır. Hukuk karşısında şah ile geda aynıdır. İnananla inanmayan hukuk karşısında eşittir. Bunu daha belki derslerimizde bir nebze işlemiştik. Şimdi meşrutiyet gelince seçmede, seçilmede hukuk dediğimiz yani o alanda herkese bir serbestiyet ve eşitlik geliyor. Tabii bu olunca eskiden beri Hristiyanlar veya azınlıklar veya gayrimüslimlerle İslamiyet'in arasında çok değişik anlamda uçurumlar var. Din anlamında farklılıklar var, inanç anlamında farklılıklar var, muamelatta çok farklı örflerde, geleneklerde ciddi farklılıklar var. Bu farklılıklara binaen hatta kabristanlarda farklılıklar var. Yani kabristanlar da birbirinden uzak. Onlar kendi kabirlerine, biz kendi kabirlerimize, değil mi? Onlar kendi ibadethanelerine, biz kendi ibadethanelerimize giriyoruz. Hatta işte alışveriş usullerimiz, tarzlarımız neyse yani. Örften gelenekten gelen şeylerimiz çok farklı olmakla beraber bu meşrutiyetin getirdiği imkanlar sayesinde bu müsavat nasıl olacak yani? Bir eşitlik geliyor burada çünkü. Üstad burada müsavat adına kafalara gelen istifhamlara yani suallere cevap verecek. Evet.
Cevap: müsavat ise fazilet ve şerefte değildir. Hukuktadır.
Bitti.
Hukukta ise şah ve geda birdir.
Bitti. Yani meşrutiyetin getireceği müsavat hukuktaki müsavattır. Belediye başkanı mı seçilecek? Gayrimüslim dereyi kullanacak. Niye? O da oranın vatandaşı. Alınan kararlar onu da etkiliyor. Onu da tesir altına alacaktır. O da kendi fikir ve düşüncesine mebni reyini kullanacaktır yani. Haksızlık mı yapıldı? Kime yapılırsa yapılsın. Haksızlık Allah indinde mahsurludur, günahtır. Ya Hristiyan'a yaparsan sevaptır da Müslüman'a yaparsa hayır öyle bir şey yok. Bu Yahudilerin sakat inançlarında var. Zenginlere, güçlülere karşı hükmü değiştirmişler, fakirlere karşı aynen muhafaza etmişler Tevrat'ın hükümlerini. Bir günah işlediği zaman fakire ceza vermişler, zengini affetmişler. Basit basit cezalarla kurtarmışlar. Bugün Türkiye'deki hukuki skandalların altında da bu vardır. Biz yani insanların makamlarına, mertebelerine, mevkilerine bakarak muamele edersek hukuk nizamı, düzenini şaşar, bozar. Hukukun bozulduğu yerde ise hiçbir şey rayında duramaz. Duramaz yani. Mesela normal bir vatandaş suç işleyip göz hapsine girerken makamı olan bir insanın suç işleyip de dokunulmazlığının olması yanlıştır. Bak bugün vekillerde dokunulmazlık var. Bazı bürokraside dokunulmazlık var. Yanlıştır bu. Asla dokunuyorsun, vekile dokunmuyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Millete dokunuyor musun? He? Milletin dokunulmazlığı var mı? Niye vekilinki var? Dokunulmazlık milletin olması lazım. Asıldır çünkü. Asla vermediğin hakkı vekile vermişsin. İşte ülkenin çarpıklığına bakın. Ama bizim dinimizde hatayı kim yaparsa yapsın dokunulmazlığı yoktur. Bu Molla Fenari denen bir kadı varmış, Molla Fenari. Duydunuz mu? Yıldırım döneminde yaşamış Molla Fenari. Bir meselede karşı taraf şahit olarak padişahı gösteriyor. Molla Fenari de padişahı çağırıyor. Sultanım diyor, sen bu meselede şahitlik mi yapacaksın diyor. Evet, şahitlik yapacağım diyor. Peki siz şahitliğin şartlarını bilmez misiniz sultanım diyor. Hayırdır kadı efendi diyor. siz diyor bazı namazlarınızı cemaatle kılmıyorsunuz. Ben sizin şehadetinizi kabul etmem diyor. Boynunu büküyor çıkıyor Yıldırım. Adı Yıldırım. Kendisi padişah. Evinin sarayın yanında bir küçük mescit yaptırıyor. Ondan sonra hayatı boyunca bütün namazlarını cemaatle kılmış. Mahcubiyetten dolayı. Ya o dünyanın padişahı. Hukukta padişah söker mi arkadaşlar? Amiyane tabirle. Ne hükmü var ki? Hukuk ilahinin karşısında padişah kim? Kim olursa olsun şahitliği makbul değil. Bakın toplumun seviyesine, toplumun kültürüne, toplumun hukuk anlayışına. Hiç mukayeseye gelir mi bizim halimiz, ahvalimiz? Sanatçı adıyla şöhret bulmuş insanlar suç işliyor. Uyuşturucu yakalatıyor. Çekyatlarda yatıyor. O da şeyde, emniyetin genel merkezinde. Bir vatandaş bunu yapsa Allah korusun, bitti onun hayatı. Bu da milletin gözünün önünde cereyan ediyor. Nasıl olacak? Abi onun daha fazla ceza alması lazım. Neden? Toplumu etkileyen insanların hataları daha dehşetlidir. Onunki şahsidir, diğerininki külliyet kesbediyor. Yanlış örnek oluyor çünkü. Bir onbaşıya tokatladı, bir de binbaşıya tokatladı. Aynı tokatı. Fark eder mi, etmez mi? He? Hem de ne fark eder? Evet, buyur.
Acaba bir şeriat...
Ha, bak şimdi işin aslında bir şeriat. Yani kim o? İslamiyet, evet.
Karıncaya bilerek ayak basmayınız dese...
Bilerek ayak basmayınız dese...
Tazibinden men etse...
Ona eziyet etmekten yasaklasa...
Nasıl Beni Adem'in hukukunu ihmal eder?
Ya inansın, inanma. Hak, hukuk ayrıdır. Hakkın, hukukun inancı, itikadı, ırkı, cinsiyeti yok ki. Hristiyan bir olsa hakkına tecavüz edemezsin. Hak, hukuk çünkü candır. Hayvanın canına bilerek zarar vermeyin diyen bir dinin mensubu olarak nasıl yani insanların haklarını, hukuklarını birbirine karıştıracağız biz? Orada nasıl müsaade edersin yani? Müthiş bir şey yani. Evet.
Kella.
Olamaz.
Biz imtisal etmedik.
Biz buna riayet etmedik. Bizim kaybımız burada. Biz dinimizi bilmiyoruz, inancımızı bilmiyoruz. Boşu boşuna alışkanlıklarımızdan dolayı bu gelen hak hukuktaki eşitliği dine muhalif zannediyoruz. Dini bilmiyoruz ya. Dini bilmediğimiz için bu yanlışlıkları yapıyoruz. Evet.
Evet, İmam Ali'nin radıyallahu anh adi bir Yahudi ile muhakemesi.
Bunu biliyorsunuz. Değil mi? Yani bir kürk, bir elbise veya bir kaban deyin artık o zamanın şartlarında. Yahudi almış, hırsızlamış yani bir şekilde bir yerden. Hazreti Ali Efendimiz'i, benim duyduğum bu. Hazreti Ali Efendimiz de kadıya müracaat ediyor, mahkemeye. Diyor ki o benimdir. Peki şahidin var mı diyor. Var diyor. Oğullarım Hasan ve Hüseyin. Birinci derecede akrabalar şahitlik yapamaz ya Ali diyor. Kabul edemeyiz diyor. Başka şahit getireceksin. Ya. Adam şaşırıyor ya. Yahudi şaşırıyor ya. Sonra ikrar ediyor. Ve Müslüman olduğunu ifade ediyorlar. Daha sonra da. Evet. Bak doğruluk nereye götürüyor adamı? Yani orada Hazreti Ali Efendimiz'in kendi evlatlarını ki yani yalan söylerler mi? İki tane, biri imamların, diğeri aktapların menba ve kaynağı olan bir silsilenin başları. Niçin yalan söylesin? Ha olsun, babamdır. Yakınlık noktayı nazarından insanda nefis var. Birinci derecede akrabaları şahit kabul etmem diyor. Bir post, kürk şeyinde. Evet.
Ve medar-ı fahriniz olan Selahaddin Eyyubi'nin miskin bir Hristiyan ile mürafası.
Mürafası, evet, evet.
Sizin şu yanlışınızı tasih eder zannederim.
Ve Sultan Muhammed Fatih Han'ın da değil mi? Bir Rum mimarıyla Hızır reisin. Hızır Çelebi mi? Evet. Reis, mahkeme reisinin karşısında beraber şer'i mürafada yani hukukta eşit olmaları. Oturmak istemiş Fatih de. oturmayı da onu şey alarak yapmış yani. O da onu şey yapıyor, test ediyor esasında. Yoksa böyle bir sultan, cihan padişahı hukukun ne olduğunu bilir. Oturma beyim demiş. Hasmınla omuz omuza mürafai şeriyede bulunacaksın, oturtmamış. Ve kolunun kesilmesine hükmediyor ya. Kolunun kesilmesine hükmediyor ya. Evet, benim kolum kesilirdi. Orada, o anda sen hakimsin demiş Fatih. Eğer sen de beni oturtsaydın, mahkemede olsaydın, ben senin iflanı sökerdim. Ben kolu kesik, ben sultandım gene değil mi? Ama sen de beni oturtsaydın demiş orada. İşte bu hassasiyet. Ha, evet.
Sual.
İstanbul'u fethettiriyor 22 yaşında, 21 yaşında. Bu hassasiyet, kendimi muhafaza edemiyorum.
Selahaddin Eyyubi'nin
bir bulamadım onu. Bilmiyorum. Yok. Bilen varsa söylesin. Ben baktım. Yani eskiden de bakmışım. Üstad böyle bir şey naklediyor. Böyle bir, yani buna yakın bir meseledir yani gene. Evet.
Sual.
Yani bulan varsa bana da bilgi verir. Belki internetlerden yakalayabilirse. Ben fiziken baktım, sordum. Bir rivayet şey etme. Çok şeyi buldum da Risale-i Nur'da. Mesela şeyi çok merak ederdim. Üstad Hazretleri'nin sakal bırakmamaklığı ile ilgili Ali Rıza Efendi'nin fetva emini, evet. Seyda'ya ilişmeyin. Mutlaka bir bildiği vardır anlamına Sultanul Ulema'dan delil getirerek diyor. Hatırladınız mı? Kastamonu layıkasında. Sultan Ulema kıssasını nazara verecek. Nedir o? Onu buldum bak mesela. Sultanul Ulema Hazreti Mevlana'nın muhterem babalarıdır, pederleridir. Tamam. O da hem evliyalığı var, yani hem tarikat şeyhliği var, hem de ilmi var adamın. Efendim? Sultanul Ulema. O zamanda hem kendisi hem de talebeleri, hem matruş hem de takkesiz. O zaman da bak düşün. Bırak sen üstad dönemini. Bütün talebeler ve kendisi tıraş oluyor ve başları açık. Hazreti Mevlana bile babasına bu noktada itiraz edememiş. Çünkü makamen biliyor onun kim olduğunu. Demişler ya, sen nasıl bir ekip oluşturdun? Sen yeni bir din mi ortaya çıkarttın? Şu hallerinize bakın. Biz demiş, ahir zamanda gelecek Mehdi-i Azam'ın bu dine yapacağı hizmetinden dolayı onun talebeleri de böyle olacak. Ben de ona hürmeten böyle olacağım ve şeyimi de, mensuplarımı da böyle yaşatacağım demiş. Sultan Ulema kıssası o. Bunu buldum mesela. Çok kardeş bilmez bunu, yani nedir diye. O da biliyormuş demek, o Ali Rıza Efendi. Eskiden de bunlar demek özel manada oluyor. Bu hususi bir içtihattır. Mutlaka Bediüzzaman'ın bildiği bir mesele vardır. Sadece tıraş olması kesilse dayanamayacaktım. Hayır. O yani etrafa çevreye güzel bir cevaptır. Sarık. Sarığı terk etmemiş. Sarığı başından almışlar. Geçip bu sarık bu başta çıkar demiş ama kendine canına da zarar vermemiş. Muazzez Üstadımız, yani tahakküm altında zorla yapılan bir müeyyidenin kendini kurtaracağını bilmez mi? Sorumlu değil zaten. Ha, orada eğer sakal bıraksaydı biz hep sakal bırakacaktık. Üstadı taklit edecektik. Oldu mu? O halimizle bu hizmetleri ifa edemezdik yani. Bizi adam yerine koymazlardı. Cemiyette, toplumda yer, mekan, makam sahibi olamazdık arkadaşlar. Bunlara bakacaksınız. Evet.
Sual, Rum ve Ermenilerin hürriyeti bizi teşviş ediyor. Bir kere tecavüze başlıyorlar, bir kere hürriyet ve meşrutiyet bizimdir, biz yaptık diyorlar, bizi meyus ediyorlar.
Yani bu meşrutiyet ilan edilince, hani Avrupa'nın baskısını üstümüze çeken bunlar ya, paratonerler gibi şikayet ede ede Osmanlı'nın aleyhinde Avrupa devamlı kamuoyu oluşturuyor. Bizim azınlıklar, bizim milletimiz, bizim böyle tahakküm altında, bugün bizim Yunanistan'a gidip de Yunan liderlerine oradaki Müslüman tebaanın ihtiyaçlarına niçin cevap vermiyorsun? Niçin kendi lisanlarında eğitimlerine müsaade etmiyorsunuz ya bizim başbakanlarımızın, değil mi? Nasıl ki onların haklarını, hukuklarını koruma noktasında mücadele etmişler. Eskiden de Avrupalılar yek vücut olarak Osmanlı tasarrufunda bulunan azınlıkların hakları verilmiyor, onlara zulmediyor havası içerisinde Osmanlı'yı tazikat altında tutmuşlar. İşte meşrutiyet ilan edilince diyorlar ki bunlar, bu meşrutiyetin müsebbibi biziz. Çünkü niye? Bizim buradaki ezgin halimiz veya diyelim mağduriyetimiz Avrupa'ya harekete geçirdi. Avrupa'nın tahriki ve baskısıyla siz bunu ilan ettiniz. Bir cihetler doğru. Yani o tahrik yapılmış. Evet.
Cevap: zannediyorum tecavüzleri eskiden sizden tahayyül ettikleri tecavüze karşı bir teşeffi gayz ve bundan sonra sizden tevehüm ettikleri tecavüze karşı bir nümayiş gibi.
Şimdi peki niye böyle psikolojileri bozuk size karşı bunların? Eskiden beri yanlışlar var, hatalar var. Yanlış ve hataları bunlar biliyorlar. Evet, adaletli bir sistem uygulanmış ama hep de öyle adaletli bir şekilde gitmemiş. Hatalar da olmuş. Koca bir devlet. Sistemi sağlıklı bile olsa tatbik edenleri zulmetmiş olabilir. Bundan sonra da bu tarz böyle devam ederse yine tahakküm altında, sıkıntı altında, baskı altında kalmalarından duyduğu endişeyle sizden gayz, intikam almak için mücadele ediyorlar. Öyle bir sistem kurun ki şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da aynı şeylere maruz kalmayalım. Bugünkü şarttaki insanların şeyleri gibi, ihtiyaçları, talepleri gibi. Şimdiye kadar zulmedilmiş, hatalar yapılmış. Anlatabildim, Kürt ifadesinin bile kullanılmasına tahammül edememişler. Böyle bir millet sanki yokmuş gibi, yok farz ederek hareket etmişler. Yeni bir anayasa yapılacak. Öyle bir şey yapın ki aynı mezalim işlenmesin. Yani bunları idareciler insafına bırakmayın, her şeyi tayime tarif edin. Bundan sonra bunları yaşamayalım mantığına yönelik yapılan şiddetli bir tazyiktir. Yani eğer bunlar yapılıyorsa evet, yapanlar suçlu olmakla beraber biz niçin böyle bir zemini hazırladık diye bir nefis muhasebesi, bir vicdan muhasebesi yapma mecburiyetindesiniz diyor üstadımız Osmanlı'ya. Ya işte atasözü haline gelmiş, affedersin, ayıdan post, gavurdan dost olmaz. Doğru mu bu? Niye dost olmasın ki yani? Ehli kitaptan bir hanımın olsa dost olmayacak mısın? Gavur, amiyane tabiri, Hristiyan, hanımın, çocukların annesi bir şirdini yemeyecek misin evde? Bu lüzumsuz lafları boşu boşa bu milletin içerisine atmışlar. Avrupalılarla böyle aramızda olmuşlar. Araplarla, affedersin, hoşuşların adını Arap diye koymuşuz, öyle mi? Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü. Bir şey bu Arap saçı gibi darmadağın ettim bu işi. Ta kasıtlı. Araplara gitmişler, demişler ki, Türklerin ayağının bastığı yerde ot bitmez. Çölde ot yok ya. Biz oralara idare etmişiz ya. Türkler girdi mi daha iflaha sökülür oranın. Ot bile bitmez. Çöl zaten, insaf et ya. Gevenden başka bir şey çıkmıyor ya. Onlara da bunu söylemişler. Ya, dünyanın hasımları, düşmanları birbirimize bizi düşürmek her türlü işe girmişler arkadaşlar. Biz de bunlara maalesef alet olmuşuz. Üstadımız bütün bu dengeleri düzeltiyor. Yani bunların planlarını bozuyor yani. Burada bir plan daha bozuyor. Evet.
Eğer tamamıyla iman etseler ki tecavüz sizden olmaz.
Buna bir emniyet teşkil etseniz var ya, yani bu Müslümanlardan bize zarar gelmez. Dininize uyarak, dininizin vecibesini yerine getirerek. Bu emniyeti onlara verebilseniz, evet.
Adalete kanaat edecekler.
Bitti. Adalete karşı bunlar boyun eğerler. Yani bir Hristiyan adam öldürmüş. Cezasını verin, korkmayın. Hırsız yapmış, verin cezasını. Bunların tavır adalete karşı değil. Ya adaletten öte güç kuvvet size geçtiği zaman bunlara zulmetmeyeceğinizin emniyeti nedir? Güvenleri yok size diyor. Şimdi ülkemizde güven var mı? He? Var mı arkadaşlar? Nerede güven var? Allah korusun. Neler var yani? Şimdi burada batılı tasvir etmeyelim. Yani nasıl güven olsun yani? Adamı efendime söyleyeyim, çarşının nokta sırtını alıp götürüyorlar, kaçırıyorlar. Organ mafyası nasıl olsun şimdi? Nasıl bu ülkeye turizm gelsin, nasıl bu ülkeye ekonomi gelsin, yerleşsin, nasıl yatırımlar yapılsın? Başbakan değişince ülkenin sistemi değişiyor. Nasıl bu ülkeyi bir Avrupalı ecnebi getirir, yatırım yapılsın, yapsın yani? Ne yapılacak? Rüzgar nereden eseceği bellisiz. Avrupa'da istikrar var. Amerika'da istikrar var. İstikrar var. Gidin İsviçre'de istikrar var. Niye bütün herkesin parası İsviçre bankalarında? He? Arapların dahil. İş adamlarının. Niye? Ne var bu İsviçre'de? İstikrar var. Evet.
Şayet adalete kanaat etmezlerse hak, hakkın kuvvetiyle burunlarını kırıp ikna ettirecektir.
Tamam, yani intikam emeliyle, öç alma niyetiyle muamele olmaz. Adalet değişmez. Adalet bir sistem, insan omurgası gibidir adalet. Her yerde adalet aynı adalettir, fark etmez. Burada emniyet sağlamadığınız müddetçe adaleti birilerinin tetiklemesi, adaleti birden harekete geçirmesi o zaman sistemi kökten bozuyor. Güçlü başa geçtiğinde adaleti kendine göre işletiyor. Bu ülkede huzur olmaz, hayat olmaz. Bu emniyeti nasıl vereceksiniz? Verin diyor. Vermeniz lazım diyor. Yani. Bak mesela ülkede başımız darlandığı zaman herkes Avrupa'da planlar yapıyor. Niye? Oranın adaletine, emniyetine daha fazla güveniyor. Ve onlar Hristiyan. Demek ki adalet dine göre, inanca göre, kültüre göre değişmeyen bir sistemdir. Dünyanın ortak faydasıdır adalet. Ama bu adaleti güçlüler, makam sahipleri ifal ederse, bozarsa işte üstadın dedikleri olur. Kimse kimseye güven itimat olmaz. Herkes adaleti kendi gücüyle, konumuyla araştırmaya kalkar ki, bulmaya kalkar ki biz buna terör anarşi diyoruz işte. Evet.
Hem de meşrutiyeti biz istihsal ettik olan sözleri yalandır.
Yalandır, evet.
Hürriyet ve meşrutiyet askerimizin süngüsüyle Cemiyet Milliye'nin kalemiyle sahife vücuda geldi.
Yani evet, hürriyette doğru bir derece payları var ama tamamı onların değildir. Niye? Herkes çünkü istibdada karşı ayağa kalktı bu ülkede diyor. 31 Mart olayında dikkat, yürümeyen kimse yok. Herkes ayakta. Üstadımız ne yap? 31 Mart olayında meydana çıkarak talebeleri, ulemayı, askerleri vesaire, hamalları, toplumun hemen hemen birçok kesimini bir ortak paydada buluşturma adına gayret göstermiş, mücadele etmiş yani. Bu kadar karışıklığın içerisinde hayırlı şeyler çıkmaz demiş yani. Evet. Mesela ülkemizde de ya ülke düzeldi ama kim düzeltti? A düzeltti. Hayır, hayır, hayır. A görünüştedir. Ülkeye 100 yıldır bir hizmet var. Ülkeye 100 yıldır bedel ödeyenler var. Ülkenin düzelmesi için hayatlarından feragat edenler var. Bunları bir kenara koyarak, hesap etmeyerek bütün güzellikleri, kemalatı bir adama vermek gayretullah'a dokunur. Gayretullah'a dokunlara dikkat etmemiz. Biz millet olarak maalesef maziyi çabuk unutuyoruz. Bugünkü teknolojiyi sadece bugünkü insanlar vermek ne kadar zulümse. Bugünkü bilgisayarda dört işlemin çarpım tablosunun cebirin hakkı hukuku var mı yok mu? Var. Bugünkü uzay gemilerinde kanı arabaların tekerleğin hakkı hukuku var mı? Var. Bunları unutarak bütün bu teknolojinin gelişmenin mükemmelliğini bu asırda kazanan adamla insafına vermek işte bu zulümdür. Üstada göre bir ordunun fethettiği değil mi bir ülkenin muzafferiyet şerefini kumandanına vermek. Mağlubiyetler verilir. Hatalar kumandanındır. Ama muvaffakiyetler sırf hatta onların da değil. O zamana kadar o işi hazırlayanlar onda planı programı hakkı hukuku vardır. İstanbul'un fethini sadece Muhammed Fatih Sultan Mehmet Han'a vermek yanlıştır. Niye? Evet görünüşte odur. Ama o hadis-i şerife muhasadak olmak için İstanbul yüzlerce defa muhasara altına alınmıştır. İlk muhasaraydı Emevi halifelerinden değil mi? Hazreti Muaviye'nin döneminde Yezid yapmıştır. Bak oradan başlıyor. Hep o mücadeleler yapıla yapıla İstanbul zayıflamış. Fatih de son noktayı koymuştur. Yani eğer Tebşirat-ı Nebeviye mazhariyet varsa hepsinin payı ve hakkı hukuku vardır yani. Onları reddedip bir kişiye bunu mal etmek bu zulümdür yani. Bugün ülkenin düzelmesini A şahsına, B şahsına vermek zulümdür. Burada Bediüzzaman'ın diğer cemaat liderlerinin Ya büyük hizmet ifa eden, gerek siyasi anlamda gerekse cemaat bazında tebliğ anlamında çok büyük bedeller ödenmiştir yani. Hepsini yok farz ederek, ya bu adam bizi kurtardı, Allah da o adam elimizden alır. Anlatabildim mi? Bizim bu ihlas noktasındaki dengemizi düzeltme adına ağır imtihanlara bizi maruz bırakabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Hem bu ifade onlar için zarar, hem bizim için zarardır. Onları ulaşılmaz hale getirir. Heyyula haline getirir. Kendileri ne olduğum zannederler. Hakikaten yaptığını düşünürler. Şeyh uçmaz, mürit uçurur kaidesine göre. Sonra yere inemiyorlar. Hepsi mavatta gezmeye başlıyor. Adam yerine koymuyorlar insanları. Bizim iltifat ve taltifimizle o olmazsa olmaz. Niye şimdiye kadar onun olmadığı ülkeleri görmüyor musunuz? Nerelere gitmiş? Onların olmadığı ülkelerden bizden daha değerli, daha kıymetli, daha ekonomisi güçlü, sanata, medeniyete, teknolojiye hükmeden devletli ülkeler var mı yok mu? He? Var. E onların başında bizim liderimiz mi var? Yok. Ha bir hak hukuku var, yaptığı bir iş var, doğrudur. O noktada tebliğ ve takdire şayandır. Ancak tamamını ona verip de diğerlerinin hakkını hukukunu zayi etmek gayretullah'a dokunan müthiş bir zulümdür. Bunu da nur talebesi yapmaması lazım. Evet.
Öyle herzegüların arzuları beylik ve muhtariyetin ammizadesi olan ademi merkeziyeti siyasiyeydi.
Ha, şimdi esasında neydi azınlıkların gayesi? Müstakil devletler kurup ülkeyi parçalamaktı esasında. Onlar o maksatla meşrutiyet istemişlerdi. O kadar ona müsaade etmedi. Anlatabildim. Herkesin ortak paydada buluştuğu bir meşrutiyet demokrasi ilan edildi. Yoksa onların maksatı gayesi tamamen Osmanlı'yı yok edip söndürmekti. Böyle bir devleti ortadan kaldırmaktı. Evet.
Sonra da %90 bize ittiba ettiler. Beşi geveze, birkaç tanesi de zevzeklik edip eski hülyalarından vazgeçmek istemiyorlar. Evet.
Gerçi ne oldu? Meşrutiyet ilan edilince bazıları razı oldu. %90'ı demek ki hakkımız buymuş. Osmanlı'yı parçalamaya gücümüz yetmedi. Ancak bu şekilde meşrutiyetle beraber yaşamaya gayret gösterelim dediler. Ama hala %10'u yani veya bir kısmı ülkeyi bölme ve parçalama mücadelesini devam ettirecekler diyor üstadımız. Evet.
Sual. Yahudi ve Nasara ile muhabbetten Kur'an'da nehi vardır.
Bir de ayet var. Şimdi tamam dostluk diyorsunuz, dost olunuz diyorsunuz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Yahudi ve Nasara'yı dost edinmeyiniz diyor. Sualleri görüyor musunuz? Bak şimdi arkadaşlar. Ayet de bir de söylüyorlar yani. Üstad Hazretleri burada. Yani dostluğun sınırlarını, standartlarını anlatacak. Evet.
La yettehidul yehude ve nasara evliya. Bununla beraber nasıl dost olunuz dersiniz? Ha.
Dost edinmeyin, dost yapmayın diyor. Ve evliya dost demek yani.
La yettehidul yehude.
Tettehidul.
La tettehidul yehude.
Dedim ben tettehidul, niye yettehiz okudum? Tettehidul. Yahudi ve Nasara'yı kendinize dost edinmeyiniz. Ayet de var. Bir taraftan da dostluk, komşuluğun hakkı var. Dostluk olmasa komşuluk olmaz. Evlilik var, dostluk olacak. Ticaret var, dostluk olacak. Devletle milletler arası münasebet var. Dostluk icap eder. Gidip bizim tokalaşıyor, musafa ediyorlar değil mi? Daha nasıl dostluk olsun? Bir yandan da Cenab-ı Hak yasaklıyor. İşte bu yasağın hikmetini, bu yasağın hudutlarını bilmeyenler bunu külli bir dostluk kabul ederek çok hatalar yaptılar.
Yani bugünkü diyalog.
Mesela bu işte bu çerçevede değerlendirilir. Bugünkü diyalog ifadelerine ayete bakarak al küfür diyemeyiz, yanlışlık diyemeyiz. Çünkü yani işte üstad gibi yani ehli ihtisas gibi ayetlere bakıp mana vermezsek, maale bakarsak arkadaşlar ne uçaklarına binmemiz lazım, ne tanklarını almamız lazım, ne NATO'da bulunmamız lazım, ne de telefonlarını almanız, konuşmanız lazım. Böyle biz ancak kerpiçten evlerimize girer, ayran içer, davul çalardık. Başka bir şey yapamazdık. Evet. Onlar bizim çünkü. Ayrından bizim. Davul da bizim, kerpiç ev de bizim. Bugün desek Avrupalılar, madem bize dost değilsiniz, Müslüman alemi, bizim buluşlarımızı lütfen verin, bize geri verin. Kendi buluşlarınızla hayatınızı yaşayın deseydi. Öyle değil mi? Dost madem düşmanız, niye bizim malzemeleri kullanıyorsunuz dese, geri alsalar bizim elimizde ne kalır? Tıp kalır mı tıp? Hastalarımızı kulaklarımızdan dinleriz gene. kulağımızda hastaysa vay hastanın haline. Doktor kulağı, o da kulak arızası olabilir.
Ama bir de onlardan sorarız. İbn-i Sina gibi zatlar. Siz de bizimkini verin. O bir de onu sorarız.
Ay, ay, evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi evet. Maziyle gururlanmak güzel bir şey.
Evet.
Maziye baktık mı bizim mazimiz temiz. Bak temizlik kifayet etmiyor yani. Benim ecdadım Fatih, tamam da sen nesin diyor adam. Bırak sen ecdadını, gitmiş. Git, sökmüyor bu asırda yani, onları bırakalım. Oyun kurallarına göre oynanır. Kurallar değişmiş. Adam bu seni teraziye koyuyor, babanı atanı koymuyor ki. Anlatabildim mi? Üniversite imtihanına gelir. Benim babam matematik profesörü. Valla bilmem, kardeş sen imtihana giriyorsun ya. O olmaz yani. Cenab-ı Hak bile öyle diyor. Bir kişinin günahıyla başkası mesul. Ha, bir kişinin kurtulmasıyla öbürü de kurtulmaz yani. Şefaat haydi özel insanlara verilir. Benim babam hacıydı, hocaydı deyip de yan gelip yatan adamı Allah cennete koymaz. Ey Allah'ın cennete koymadığına medeniyet niçin kendine kabul etsin? Hiç oralara girmeyelim, sınıfta kalırız. Mazide onlar mağlup olmuş. İstikbalde de biz mağlubuz. Ne var ki yani bunda? Galibiyet onların alın yazısı değil, mağlubiyet de bizim alın yazımız değil. Neyle ilgili bu? Çalışmayla ilgilidir yani. Evet, buyurun. Böyle bir ayet var, dost olmayınız, ne yapacağız? Evet.
Cevap, evvela delil katiyyul metin olduğu gibi katiyyul delalet olmak gerekir.
Ha, şimdi mantık bu. Delil katiyyul metin. Delil nedir burada? Delil ayettir. Hangi delili bana gösteriyorsun Hristiyan ve Yahudi ile dost olmayınız? Dost olamayız hükmünüzün altında yatan delil ne? La tettehuzul Yahuda ve Nasara evliya. Bu ayeti gösteriyorsun, metin. Metin bu ayettir. Bu ayetin Allah kelam olduğu kesindir. Metinde kat'iyen ne var? Delalet var. Metin Allah'ın kelamı olduğu kesindir. Metinin Allah'ın kelamı olduğu kesinliğiyle bu emniyeti de, bu kesinliği de acaba mahalle de senin dediğin gibi midir? Orada da kesin mi? Bu ayetin Allah'ın kelamı olduğuna da şüphemiz yok. Fakat manasında Allah'ın muradı senin anladığın gibi o da aynı mı ki sen bu ayetin manasına bakarak bana itiraz ediyorsun diyor üstadımız. Anlaşıldı mı? Ya. Ne biliyorsun Allah'ın muradı senin anladığın gibi değil? Veya senin anladığın gibi ne biliyorsun? Orada delilin yok ki senin. Ayette delilin tamam. Ben bu ayeti inkar etsem Allah korusun tehlike. Fakat malini inkar etsem ayeti inkar etmem anlamına gelmez ki. Çünkü orada delil Allah'ındır. Ama delilin içindeki murat, senin anladığın murat Allah'ın muradı olmayabilir. O kesinlik elinde mi ki dost olmayınız diye kökten silip atıyorsunuz diyor üstadımız. Evet. Demek delil metin olduğu gibi katiyyü delalet de olmak gerektir. Yani ayetin Allah kelamı olduğu delil ve katiyeti neyse acaba maksadı, muradı, bunun manası da nedir? Buradaki mana kat'i ve delil olarak sen anladığın gibi değilse ya o zaman hükm-i ilahiye muhalefet olmaz işte. Evet.
Halbuki tevil ve ihtimalin mecali vardır. Heh,
bu ayet tevile, bu ayet ihtimal manalara uygun bir ayettir. Bir ayetin manası muhtelifse, muhtelif manaları inkar etmek, ayeti metni inkar etmek anlamına gelmez. Metin baş kabulümdür, baş tacımdır. Sen anladığın mana baş tacım değildir. Allah'ın muradı o değildir çünkü. Orada yanlış yapıyorsun diyor üstadımız. Evet.
Zira nehy-i Kur'an'ı am değildir, mutlak.
Kur'an'ın nehyettiği şeyler am değil. Kur'an'ın nehyleri kayıtlıdır. Yani Kur'an'ın getirdiği yasaklar umumi değildir. Bazı şartlar da kayıtlıdır. Mesela bir adam öldüren bütün insanlar öldürmüştür. Nahak yeredir bu. Bak, kayıtlıdır. Adam öldürmeyiniz. Bir cana katledemezsiniz. Kastedemezsiniz. Canı katledemezsiniz. Ama hukukta, ama muharebede, can, mal, iman, namus, mülk tehlikeye girdiği bir anda bunları koruma adına bak ne yapabiliyorsun? Mukabelede bulunabiliyorsun. Bunlar ayeti tahdikleyen şeylerdir. Hırsızın ellerini kesiniz. Bir adam ölecek kadar aç kalırsa kayıtlandı bak gene. Kesemiyorsunuz. Anlatabildim mi? Ama hırsızlık hakkında ayet açık ve net. Demek Kur'an'ın nehyettiği yasaklar genel değildir. Bazı şartlarla mukayyettir. La tettehizul yehude ve nasara evliya. Yahudi nasara'yı dost edinmeyin. Neyini dost edinmeyelim ya Rabbi? Kayıt. Umumi dostluk, umumi dost edinmek zaten mantıksal değildir. Çünkü niye nehi Kur'an'a âm değildir, mutlaktır? Mutlak takyit olunur. Peki mutlakın bir manası daha var. Uluhiyet-i mutlaka, rububiyet-i mutlaka. Mutlak takyit olunursa buradaki mutlakları nasıl anlayacağız? Böyle bir sual gelir mi diye bekledik. Ben mi biraz gelirdim? Belki gelirdi. Üstad burada mutlak takyit edilir diyor değil mi? Burada. Nehi Kur'an âm dedi mutlaktı. Mutlak takyit edilir. Uluhiyet-i mutlaka nasıl takyit edilir? Uluhiyet-i mutlaka takyit edilirse Allah'ın uluhiyetine kayıt. Şeklen. Yani bizim açımızdan kayıt getirmiş olmaz mıyız? He? Rububiyet-i mutlakaya. Ha, buradaki evet buradaki de hayır. Buradaki de kayıtlı. Nasıl kayıtlı? Uluhiyet Allah'la kayıtlı demektir orada. Ona hastır yani. Onunla kayıtlıdır. Veya rububiyet Allah'la kayıtlı. Bizimki suni bir rububiyet, suni bir idareciliktir. Anlatabildim değil mi? Uluhiyet Allah'la kayıtlıdır. Peki başka ilahlar var. Ondan iki kayıtlı ilah değildir, şeydir. Değişkendir yani. Sen itibar edersen kayıtlıdır. Vazgeçtin ilahlıktan düşer onlar. Zeus. Çocuğu almış ikiye parçalıyor. Zeus. Onlara Yunanlılar mı tapmış? Şimdi tapmaktan vazgeçmişler. Bu arkeoloji müzesinde emekliye olmuş. Emekli olmuş Zeus. Takavut olmuş. Niye? Uluhiyetten düşmüş. Niye? Uluhiyet kayıtlı değil onunla. Tamam. Muhakkaten kayıtlı. Ama Allah'ınki mutlak kayıttır. Sen insan inansan da Allah mabuttur, inanmasan da mabuttur. Bizim de haşa o şeref, o haysiyet irtibatlı değil. Buyur, bir şey mi soruyorsun?
Yaradı olarak da mana şimdi la tettehizu yehuda ve nasara nekre değil de marife gelmesi de bu bunu şey yapıyor. Şimdi nekre olduğu zaman am olur.
Tabii.
Marife gelmeden dolayı mutlak
olur. Mutlak olur, evet. Evet. Evet. Evet, buyurun. Anlaşıldı değil mi? Bu mutlak tabirinde böyle ifade etmiş olduk. Evet.
Mutlak ise takyit olunabilir. Zaman bir büyük müfessirdir. Haydını izhar etse itiraz Allah olunmaz. Allah.
Bunu da üstattan öğrendik. Demek sadece müfessir insanlar değildir. Zaman da bir büyük bir müfessirdir. Zaman nedir zaman? Üstad zamanı anlatıyor. Değil mi? Kalem-i kudretin diyor, değişken olan leh-i mahf, bu ispatın değişken olan o kaleminin bize görüntü halinde ne diyor? Kısaca zaman diyoruz. Heh. Demek ki madem kalem-i kudretin yazar buzar tahtasının bir görüntü halidir, o halde zamanı müfessiri Allah'tır. Zaman tefsir etti mi Allah'ın tefsiridir. Zamanın ettiği tefsire kimse isyan edemez arkadaşlar. Demek Cenab-ı Hak bir, müfessirini izam vasıtasıyla gölgeler arkasında bir çeşit tefsirler, izahlar yapılır. Kur'an-ı Kerim'le, ilimle ilgili. İki, zamanın koyduğu kaydın altından kimse kurtulamaz. Üstadımız zaman tarikat zamanı değil derken Allah'ın koyduğu hükmü, kevni hükmü ortaya koymuş oluyor. Direnme, ezilirsin bunun altında diyor. Zaman diye bir müfessirdir. En güzel müfessir zamandır. Zaman en güzel tefsir eder olayları. Bırakın zamana, görün tefsirini. Çünkü murad-ı ilahi tahakkuk edecektir. Şimdi alem-i İslam'ı tefsir eden uzmanlar var. Hele bekle bakayım Allah bu zamana bunu nasıl tefsir ettirecek? Göreceksiniz. Evet. Şimdi bunu anlatacak. Bu zaman bu dostluğu nasıl tefsir ediyor? Oraya gelecek de şimdi kaideleri zikrediyor, tamam mı? Evet. Yani hadi dost olmadan dünyada yaşa. Ben kısadan size söyleyeyim. Valla bu ayetin manasına göre yavrularla, Hristiyanlarla, Yahudilerle, Ruslarla, Çinlerle, değil mi? Japonlarla, he? Avrupalılarla düşmanca yaşayacağım. Niye? Allah'ın hükmü böyle. Onlardan dost olmaz diyor Allah. Hadi yaşa. Hadi. Yaşayın. Nasıl yaşayacaksınız? Bırak Avrupa'yı, dünyayı. Amerika'da bir firma, bir holding yıkıldı, dünya kangren oldu ya, dünya. Dünya çöktü ya. Bir şirketi Amerika'nın yıkıldı da, o neydi, General Motor muydu, neydi, bir şey vardı. Rusya bile dua etti ki ya bu dirilsin de bize de zararı yok kardeşim. Bırak sen yani Amerika'nın çökmesini. Bir firması çöküyor, dünyayı etkiliyor ya. Nasıl dost olmayacaksın? Hadi dost olma. Sen uçakların kalkar mı? Tankların yürür mü? Hadi dost olma istihbarat bilgisi almadan PKK'yla ne yapacaksın? Hı? Her onlar elimizde kaldı bak. Aklımızı başımızı çatırın diye Üstad Osmanlıcasını da söylüyor. Burada da diyecek bir kısmını almış. Dostluğumuz yaşamamızın icabıdır diyecek. Dost olmazsak terör ve anarşiden belimizi doğrultamayız diyecek üstadımız. Bak ta o günleri, o günlerde bu günleri görmüş. Bizi terör ve anarşiyle sıkıntıya sokarlar. Öyle bizden yani meydanda, muharebe alanlarında dövüşmezler bunlar. Öyle sistemleri vardır ki bizi başımıza bir şey musallat ederler, mahvederler bizi. Dost olsak sıkıntı olmaz. Şimdi yıkıyorlar mı İslam alemini? Hı? Niye Suudi Arabistan'a dokunmuyorlar? He? Dost. Ayete göre Suudi Arabistan muhalefet etmesi lazım. Onlar Hanbeli. Bir de ayetin zahirine bakıp mana verirler. Hadi biz de diyelim müsaade var. Biz ayetin derinlemesine iniyoruz. Kendimize ait manalar bulup dostluğu kurtarıyoruz. Hanbeliler ne yapıyor değil mi? Zahire bakıp mana verir. Bu ayetin de zahiri açık. Ne oluyor bu Suudi Arabistan'a ki? Mekke-i Mükerrem oldu, Medine-i Münevver oldu. Dünyanın en büyük jandarmasıyla dostluk için İngilizler, Amerikalılar ve Yahudiler. He? Niye? Zamanın tefsiri. Yani mezheplerine göre ayetin maline uyuyorlar. Hakkat noktaya nazarında zamanın gizli tefsirine itibar ediyorlar. Ve orada ayetin maline itibar etmiyorlar. Kendi anlayışlarına, zamanın tefsirine uyarak ayakta kalmanın yolunu bunlara dostluk olarak ortaya koymuş, tavsiye ediyorlar, yaşıyorlar. Orada da krallık var ama onlara dokunulmuyor. Üstadımız da öyle buyuruyor. Amerika ile dostluğumuzu her zaman müsbet manada ayakta tutmamızı tavsiye ediyor. Avrupa'ya karşı böyle demiyor. Avrupa iki yüzlüdür diyor. Avrupa ile çünkü mazimiz temiz değil bizim. Avrupa ile mazimiz toprak almışız, toprak vermişiz, kan dökmüşüz. Kirli. Her zaman Avrupa onu terazinin kefesine koyar. Biz de koyarız. Ama Amerika yeni bir devlet. Yeni kurulmuş bir devlet. Hep dostlukla gelmişiz. Ta Adnan Menderes'ten bu tarafa rahmetli hep dostluk. Zaten yeni kurulan bir devlet olmazsa muharebemiz olmamış. Şimdi bu dostluğu böyle devam ettirmeyi Muazzez Üstadımız tavsiye ediyor. Ayrıca hakiki Hristiyanlığı aramaya çabalayan, gayret gösteren büyük devlettirken onu kastediyor. Bir de istikbalde yapacağı bazı vazifeler var. Şimdi Amerika olmasa Rusya'yı kim temizleyecekti dünyadan? Komünizmi kim ortadan kaldıracaktı? Söyler misiniz bana? Bosna Hersek'teki o katliamı kim durduracaktı? Afganistan'a girmiş Rusya'yı kim çıkaracaktı? Bak Suriye'den bile yardım amaçlı dünya nereye kimi bekliyor şu anda? Suriye'yi kim kurtaracak? Yani sebepler tahtında. He? Ne var mı? Söyleyin bunu, ne var ki yani? Allah ona bir yetkiyi vermiş canım. İster beğen, ister beğenme. Vermiş Allah yetkiyi. Jandarmalığına teslim etmiş dünyanın. Biz vermedik ki. Bizim yanlışlarımız eksikler. Mebni Cenab-ı Hak taksimatı yaptı. Eskiden bunu bize vermişti. Osmanlı'ya vermişti. Her zalimin imda şeyini altından mazlumu kurtarmadığına biz vazifeliydik. Biz bu adaletle, şefkatle yaptık. Biz buna liyakat kesbetmedik. Elimizden aldı Allah. Onlara verir. Onun da bu usulleri bu. Onlar da böyle yapıyorlar. Kader zulmetmez. Kader adalet eder. Ama biz buradan ne ders alacağız? Ya Rabbi bu imkanı niçin onlara verdin de bizi mahrum ettin? Bunun müsebbibi biziz. O sebepleri ayıklayarak kendimize gelmemiz lazım bizim. Evet.
Hem de hüküm müştak üzerine olsa mekaz-ı iştikakı illet-i hüküm gösterir.
Hüküm müştak üzerine olsa, bu da bir mantık kaidesi. Bir müştak var, bir de mekaz-ı iştikak var. Mesela terkos mekaz-ı iştikaktır, çeşmeler müştaktır. Çeşmelerden su nereden gelir? Terkostan gelir. Doğru mu? Yani ora nedir? Menkaz-ı iştikak, menbaadır. Oradan şubeleşmiş, kanallara ayrılmış gelen sulara da müştak denir. Ondan alınlara da müştak deniyor. Şimdi çeşmelere yaklaşmayın. Çeşmelerden bir müddet su içmeyin. Ne demek? Çeşmeler nereden geliyor? Oradan geliyor. Demek ki orada bir problem var veya bir arıza var veya bir tadilat var. Bir müddet yaklaşmayın. Çeşmelere yaklaşmayın diyorlar bakın. Çeşmelere yaklaşmayın. Ben Avrupa'da da çeşmelere yaklaşmayacağım. Niye? Çeşme ya. Kardeş bir dakika ya. Sen Türkiye'desin ya. Ya bütün çeşmeler değil bu ya. Evinde özel bir kuyu çıkartmışsın. Oradan evinin suyunu alıyorsun. Yani şubeleşiyor. Evinde özel bir kuyu var. Devlet diyor ki bir hafta çeşmelerden su içmeyin. Ben de içmiyorum. Niye? Bende de çeşme. Senin suyun mübarek özel. Belediyeninki değil ki ya. Sen iç ya. Yok abi çeşme tabiri kullanmış da benimki de çeşmeye benziyor. İşte bu hataları yaptık yani. Demiş ya. Çayeliler. 5 dakika evvel top atmışlar şeyden. Rize'den. 5 dakika evvel de orucunu açmış Rize Çayelilileri. Adam da fetva veriyor. Bizim halimiz ne olacak? Diyor ki Çayeliler bir gün oruçlarını kaza edecekler. Tamam mı? Biri bağlanıyor telefonda. Efendim diyor, ben Almanya'dan arıyorum diyor. Evet kardeşim, ben de orucumu diyor kaza edecekim. Niye? Ben de Çayeliliyim diyor. Vaka bu ha. İşte böyle yaklaştın mı ayet abi? Ya senin coğrafyan ayrı, zamanın ayrı, mübarek adam ya. Allah Allah. Ben de Çayeliyim efendim diyor. Vaka bu, vaka anlatıyoruz. İşte Çayeliliği gibi yaklaştın mı ayetlere abi? Böyle çıkarırsın manayı. Ya Cenab-ı Hak Hristiyanlar dost edinmeyin diyor. Tamam da. Hangi Hristiyanlar? Ve Hristiyanların neyini dost edinmeyin? Çeşmeye yaklaşmayın diyor ama hangi çeşme? Allah Allah. Anlaşıldı mı efendim bura? Şimdi gelelim işin esasına. Yahudi ve Nasara'yı dost edinmeyin diyor. Hüküm müştak üzere. Müştak Yahudi ve Nasara kelimeleri. Hüküm müştak üzere olsa hükmü Yahudi ve Nasara'ya yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Esas hükmün kaynağını, menbaını, ana sebebini Yahudi ve Nasara kelimelerinin türetildiği amaca yönelik düşüneceksiniz diyor. Oraya yaklaşmayın demektir. Yahudi ve Nasara'yı dost edinmeyin. Müştak üzerine. İnsana niçin Yahudi ve Nasara denir? Coğrafyasından dolayı. Doğru mu?
Hayır.
Hayır. Irkından dolayı. Hayır. Kilosundan dolayı. Hayır. Cinsiyetinden dolayı. Hayır. Kanının şeyinden dolayı. Hayır. Dininden dolayı denir. O zaman siz dinlerine dost olmayın demektir. Terkostan gelen suyu içmeyin. Damacanayı iç. Bakkalda aldın, iç kardeşim. O da su. Bu suya yaklaşmayın. Bu da su. Tamam da ya o su oradan gelmiyor ya. Yahudi Nasara'ya dost edinmeyin demek hiçbir şeyine dost olmayın değil. Bu kelime nereden türetiliyorsa dinlerine dost olmayın. O halde sanatlarını alın, uçaklarına binin, bilgisayarlarını kullanın, ticaret yapın, komşuluk yapın. Anlaşıldı mı efendim? Şimdi nerede bu? Şimdi bu mahalle bulamazlar ki işte. Mahallin böyle sakat şeyleri var. Mahalleden başka bir şeyle meşgul olmayan diyenlerin arızalarını görüyorsunuz değil mi? Ümmet-i Muhammed'i nereye götürecekler?
Peygamberimizin hayatında komşularıyla Yahudi...
Gelecek oraya. Şimdi önce ayet. Ayet olunca artık onlar ikinci derecede kalır. Ayetten delil getiriyor adam. Evet ya, işin enteresanı o. Bize göre muamelat, o onlar tamam ayetin izahlarıdır. Ama adam ayete inmiyor. Bunlar hanbeli. Veya hanbeli meşrep. Allah ne demişse o diyor. Bir de tefsire de girmiyor. Ne okursan o diyor. Peki bu mahalleri herhangi bir adam yazmıyor mu? He? Ulan insaf et ya. Mahalli yazan adamın fikrine itibar ediyorsun da müfessiri izamı fikrine niçin itibar etmiyorsun? O da bir adamın sözü de. Böyle mahalleri de kaldır. Kaldır kardeşim. Aha ayet oku da anla, neyi anlıyorsan o de ortadan çık. Bakayım neler çıkıyor ortaya görelim o zaman. Mahalde bir ayetin bir adamın anlayışının nakliyatı değil midir?
Ayetteki anlayış ya. Şey.
Buyurun.
Demek bu nehi Yahudi ve Nasara ile Yahudiyet ve Nasraniyet olan aynelere hasebidir.
Yani bir şeyden niçin Yahudi denirse Yahudi kelimesinden aynada ne görünür? Bu adam Yahudi. Abi bu adam erkektir o zaman. Yok. Valla kilosu böyledir. Yok zayıftır. Hayır kardeşim ya. Yahudi aynasında ne görünür? Din görünüyor ya. Değil mi? Bir Yahudi geliyor. O zaman kadındır. Diyen bir Allah'ın kulu var mı? He? Bak öyle olsa evlenmemen lazım çünkü. Yahudi geliyor. O zaman tüccardır. Ticaret yapmaman lazım. Bak. O aynada o görünmüyor. Yahudi deyince aklınıza ne geliyor?
Din.
Dinine yaklaşmayın. Çok basit ya. Ne var ki bunda ya? Zaten de öyle olmalı ya. Evet.
Hem de bir adam zatı için sevilmez.
Çok güzel bak şimdi. Kimse zatı için sevilmez ki ya. Sevgi niçindir? Sıfatları içindir. Tersi de var bunun. Kimse zatı için de yerilmez. Bak çıktı şimdi manevi. Tersini de biz düşünelim canım. O kadarını üstad söylüyor. Kimse zatı için sevilmez. Değil mi? Ben Abdülkadir Geylani'yi niye seviyorum abi biliyor musun? Ara kilosu şu kadarmış. Cinsiyeti de buymuş. Şu ırktanmış. Var mı böyle bir şey ya? Abdülkadir Geylani deyince hangi aynada görünüyor? Hangi ayna aklımıza geliyor? İbadet, fazilet, kemalat, tebliğat. O sevişti onu. Kimse zatı için yerilmez. Ahmet'i yerme, Mehmet'i yerme. Ne yalanını yer. Değil mi? Kusurunu tenkit et. İsyanını yap. Beğenme. Zatını beğenebilirsin. Sıfatlarını dengele tut. Ya şu sıfata kasım, bu sıfata dost olursun da bir adam külli olarak takdir ve tezif edilmez ki. En kuvvetli düşmanın bile faydalı bir cephesi vardır. O zaman onu reddettiğimiz zalim olmuş oluruz biz. İşte üstad bu özellikleri bize veriyor. Esmer vatandaşlar, o çingeneler tabir edilen, amiyane tabir, üstadımız ne yapıyormuş? Bunlara dünyaya itibar etmemekte bunlara benzemek lazım. Dünyaya itibar, onda da o ders almış. Bize göre çingene dedin mi? He? Ya. Bak üstad ne yapıyor? Bak niye zat için yermiyor bak. Evet bazı zararlı ama bu noktaları da güzel. Bütün malzemeleri bir çadır, at arabana koyduğumu dünyada gezip dolanıyorlar işte. Evet.
Belki muhabbet sıfat veya sanatı içindir.
Bak muhabbet. Tenkit de, o zaman şimdi muhabbet sıfatı sanatı için oldu mu? Herkesi seven bir noktamız olabilir. Eğer bir Hristiyanların tamamını reddettik mi? Bütün özellikler, Müslümanın da bütün özellikler ne yapmamız lazım? He? Kabullenmemiz lazım. Peki yalanı varsa Müslümanı, aldatması varsa, he? Sadakasizliği varsa, onda mı seveceğiz? Olmuyor bak. Zat için sevsek bunları da sevmemiz lazım. Müslüman dedim, abi nereden geldin? Tamam selamlar, gel sen şeyin başısın. Dışişleri Bakanısın. Niye Müslüman ya? Olmaz, bir dakika. Dinini sev ama bu adam Dışişleri Bakanı yapamaz ya. Ayrı bir şey bu iş yani. Anlaşıldı. Peki.
Öyleyse her bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lazım olmadığı gibi.
Lazım da, lazım olması icap eder. Ama tatbikatta böyle değil demeye getiriyor. Bir Müslümanın bütün vasıfları Müslüman olması lazım. Ama bak uygulamaya. Değil mi? Evet. Peki bir Hristiyan da bütün özellikleri Hristiyan olması icap etmez. Kendi Hristiyansa, yani için dürüstlüğü Hristiyan olması şart mı? Olsa ticarette muvaffak olamazlar. Bak dünyaya çalışıyorlar. Sünnetullah kanunlarına uyuyorlar. Onlar da Hristiyan gibi olsa muvaffakiyet vermez Allah. Evet.
Her bir kafirin dahi bütün sıfat ve sanatları kafir olmak lazım gelmez.
Gelmez, evet.
Binaenaleyh Müslüman olan bir sıfatı...
Bak Hristiyan'daki Müslüman bir sıfatı. Çalışmak, teknolojiye hizmet, sünnetullah kaydelerine uymak, doğruluk, işi sağlam yapmak. Nasıl? Abi bu Avrupa diyor. O tamam alabilirsin diyor. Bizim sucuklarda bile ne çıktı görüyorsunuz. Heh işte. Buyur. Ama gidin Avrupa'ya. Bak gidin adam nasıl emniyet temin etmişler. Bir mağazada her türlü et var. Her türlü et var. Ama üzerinde yazılı. Ve bizimkiler gidiyor, oralardan alışveriş yapıyorlar. Bakıyor üstüne, koyunsa koyundur. Ya insaf edelim, bu işte bu Müslümanlıktır ya. Evet.
Binaenaleyh, Müslüman olan bir sıfatı veya bir sanatı istihsan etmekle iktibas etmek neden
caiz olmaz? Sen Hristiyanlığı almıyorsun ki. Neden? Hristiyana dost olmayın demek. Dinine dost olmayın. Bitti. Dininin dışında güzel evsafları, özellikleri, güzellikler Müslümanlıktır. Onu sevmek, dini sevmek demektir. Evet.
Ehli kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin.
Ehli kitaptan bir hanım aldın. Hanım senden evlendik ama iyi. Allah'ın hükmü var. Benim dinimde dost olarak yaşayamayız. Ne yapalım? Her gün evde mücadele mi edeceğiz? Harp mı yapacağız yani Allah'ın emni yerine getirmek için? Öyle olmaz ki. O kilisesine sen camine. Bitti. Bitti yani o kilisesine gidersin ama müze olarak gidersin. İbadet yapamazsın orada. O kadar yani. Evet. Evet orada kalalım. El Fatiha.